Ayrım 31, Baba, Mario Puzo, sayfa 362. 22. Bölüm. Sonny'nin ölümünden bir yıl sonra bile Lucy Mancini hala onu özlüyor, herhangi bir aşk hikayesindeki kahramandan çok yasını tutuyordu. Düşlerinin bir öğrencinin masum hayalleriyle ilgisi yoktu, sadık bir eşin özlemleri hiç değildi. Hayat yoldaşının ya da olağanüstü erdemleri bulunan birinin ardından ağlamıyordu. Büyük bir aşkın özlemi, bir yeni yetmenin yüceltmesi de yoktu onda. Sonny'nin gülümsemesini, sevgi dolu ya da gülünç bir şey söylediğinde bakışında beliren alaylı parıltıyı da hayal meyal hatırlıyordu. Hayır, çok daha önemli bir nedenden özlüyordu onu. Dünyada onu tatmin edebilmiş tek erkek Sonny'ydi. Gençliğinin saflığıyla bir daha hiçbir erkeğin bunu başaramayacağını sanıyordu. Bir yıl sonra Nevada'nın tatlı güneşi altında yanmaktaydı. Ayaklarının dibinde oturan ince yapılı sarışın genç ayak parmaklarıyla oynuyordu. Otelin havuzunun kenarındaydılar. Bir pazar öğleden sonrasıydı. Çevrelerinde başkaları da vardı ama genç adamın eli çıplak kalçasına doğru kayıyordu. "Ah Jules," dedi Lucy. "Doktorların diğer erkekler gibi aptal olmadıklarını düşünürdüm ben de." Jules ona gülümsedi. "Ben bir Las Vegas doktoruyum." Lucy'nin uyduklarının içini gıdıkladı. Bu kadarcık bir dokunuşun bile genç kadını nasıl heyecanlandırdığını görerek şaşırdı. Genç kadın duygularını saklamaya çalışıyordu ama yüzünden her şey belli oluyordu. Jules onu çok ilkel ve tecrübesiz buldu. O halde niçin yola gelmiyordu? Bir süredir kendi kendine bu soruyu sormaktaydı. Ölmüş olduğu halde unutulamayan bir sevgilinin hikayesi ona saçma geliyordu. Elinin altında dipdiri bir doku hissediyordu. Bu dipdiri doku diğer bir canlı dokuyu isterdi. Doktor Jules Segal o gece apartmanında büyük denemeye girişmeyi kararlaştırdı. Dolambaçlı yollara sapmadan genç kadının hakkından gelmek istiyordu. Ama hile yapmak gerekiyorsa bunu da yapacaktı. Tabii bilim adına. Üstelik zavallı kızcağız bir erkekle yatmak için yanıp tutuşuyordu. "Jules, yapma, rica ederim yapma," dedi Lucy, sesi titriyordu. Jules derhal elini çekti. "Pekala şekerim," dedi. Biraz kestirmek için yumuşak kalçasını yastık gibi kullanarak ensesini Lucy'nin kucağına yasladı. Lucy biraz debelendi, uyduklarından yükselen ateş Jules'u eğlendirdi. Genç kadın saçlarını düzeltmek için elini genç adamın başına götürünce Jules bu eli şakacı bir tavırla yakaladı ve bir aşığın yapabileceği gibi tuttu. Aslında Lucy'nin nabzını yoklamak istiyordu. Genç kadının nabzı deli gibi atıyordu. Jules bu gece ona sahip olacak, sır ne olursa olsun çözecekti. Doktor Jules Segal kendinden son derece emin uykuya daldı. Lucy havuzun çevresindekileri seyretti. 2 yıldan daha az bir zaman içinde hayatının bu denli değişebileceğini aklına bile getiremezdi. Connie Corleone'nin düğününde yaptığı çılgınlıktan asla pişmanlık duymamıştı. Başına gelen en harika şeydi bu. Düşlerinde o anı tekrar tekrar yaşıyordu. Bu ilk mutluluktan sonra Sonny en az haftada bir kere, bazen daha da sık ziyaretine gelmişti. Sonny'yi göreceği günün öncesi vücudu azap içinde kıvranırdı. Birbirlerine karşı duydukları ihtiras en ilkel türdendi. Bu ihtiras her türlü şiir ya da entelektüel görünümden yoksundu. En çiğ türden bir aşk, cinsel istek, bir gövdenin diğerine duyduğu eğilimdi. Sonny geleceğini telefonla haber verdiği zaman Lucy evde yeteri kadar içki, yiyecek ve kahvaltılık bulunmasına dikkat ederdi. Çünkü Sonny genellikle ertesi sabah geç vakte kadar kalırdı. O Lucy'ye doymak isterdi, Lucy de ona. Sonny'nin kendi anahtarı vardı. Kapıdan içeri girer girmez Lucy onun güçlü kollarına koşardı. İkisi de birbirinden açık, birbirinden ilkeldiler. Daha ilk öpüşmede birbirlerinin elbiselerini çekiştirmeye başlar, düğmelerini çözerlerdi. Sonny onu havaya kaldırır, Lucy de bacaklarını genç adamın iri kalçalarına dolardı. Lucy'nin dairesinin girişinde ayakta sanki bir tekrar gerekliymiş gibi sevişir, sonra Sonny onu yatak odasına taşırdı. Yatakta sevişmelerini sürdürürlerdi. Anadan doğma çıplak, çoğu kere yatakta, tam 16 saat evde yan yana yaşarlardı. Lucy Sonny'ye bol yemek pişirirdi. Bazen Sonny'yi iş için ararlardı. Ama Lucy konuşulanların tek kelimesini bile dinlemez. Sonny'nin vücuduyla oynayarak, onu öperek, okşayarak, ağzına o gövdeden koca koca parçalar alarak eğlenirdi. Bazen Sonny içki almak için kalktığında Lucy'nin önünden geçerken genç kadın elini uzatıp ona dokunmaktan, onu tutmaktan, sanki genç adamın vücudunun bazı bölümlerini özel şekilde yapılmış, bilinen ama yine de heyecan verici, şaşırtıcı nitelikleri ortaya koyan masum bir oyuncakmış gibi okşamaktan kendini alamazdı. Başlangıçta Lucy kendi payına bu aşırı davranışlardan utandı ama çok geçmeden bunların aşığının hoşuna gittiğini, erkeğin vücuduna olan köleliğinin onu gururlandırdığını anladı. Bütün bunlarda hayvan yaşantısının saflığı vardı, birlikte mutluydular. Sonny'nin babası sokakta 6 tabanca kurşunu yiyince ilk kez aşığının hayatının tehlikede olabileceğini anlamıştı. Apartmanında yalnız başına ağlamamış ama bir hayvan gibi yüksek sesle ulumuştu. Sonny hemen hemen 3 hafta boyunca onu görmeye gelmemiş, Lucy uyku ilaçları, içki ve korkusuyla yaşamaya çalışmıştı. Duyduğu gerçek bir fiziki acıydı, vücudu sızlıyordu. Sonunda Sonny görününce Lucy geldiği andan gidişine kadar vücuduna yapışıp kalmıştı. Bundan sonra Sonny ölümüne kadar hiç olmazsa her hafta geldi. Lucy Sonny'nin öldüğünü gazetelerden öğrenince aynı akşam fazlaca uyku ilacı aldı. Uyku hapları onu öldüreceği yerde hasta etti. Lucy sallanarak daire kapısı önüne çıktı, asansör kapısının önünde de düşüp bayıldı. Daha sonra onu orada bulup hastaneye kaldırdılar. Sonny ile olan ilişkisi pek bilinmediğinden olaya gazetelerde kısaca yer verildi. Lucy hastanede yatarken Hagen avutmak için onu görmeye geldi. Lucy'ye Sonny'nin kardeşi Freddy'nin işlettiği otelde iş bulan da Hagen'dı. Corleone ailesinin ona bir ödenek bağlayacağını, bu nedenle Sonny'nin tedbir aldığını yine Tom Hagen anlattı. Hamile olduğu için mi uyku ilacı yuttuğunu sordu. Lucy hayır cevabı verdi. Hagen Sonny'nin öldürüldüğü gece kendisini görmeye gelip gelmediğini ya da geleceğini bildirip bildirmediğini de sordu. Lucy gelmediğini, telefon etmediğini söyledi. İşten çıkar çıkmaz Sonny'yi beklemek için hep eve koşardı. Sonra Hagen'a doğruyu söyledi. Sonny'den başkasını sevemem. Lucy onun gülümsediğini, aynı zamanda bir parça da şaşırdığını gördü. Bu kadar inanılmayacak bir şey mi bu diye sordu Lucy. Çocukluğundan seni sokaktan alıp evine götüren o değil mi? Hagen o zaman Sonny bambaşka bir insandı dedi. Büyüyünce değişti. Benim için değişmedi dedi Lucy. Başkaları için değişmiş olabilir ama bana karşı asla. Sonny'nin kendisine hep nazik davrandığını Hagen'ı anlatamayacak kadar yorgun hissediyordu kendini. Sonny ona asla sinirlenmemiş, hatta kızmamış, öfkelenmemişti. Hagen Lucy'nin Las Vegas'a gitmesi için gerekli bütün hazırlıkları yaptı. Kiralanan bir apartman dairesi Lucy'yi bekliyordu. Havaalanına da kendisi götürdü. Yalnızlık duyduğu, işler yolunda gitmediği zaman kendisine telefon edeceğine söz aldı. Böyle bir durumla karşılaşırsa Hagen elinden geleni yapacaktı. Lucy uçağa binmezden önce Hagen'a çekinerek Sonny'nin babasının bu yaptıklarından haberi var mı diye sordu. Hagen gülümsedi. Kendi hesabıma olduğu kadar onun hesabına da çalışıyorum dedi. Baba bu gibi konularda geri kafalıdır. Oğlunun karısına karşı gelemez. Ama senin çok genç ve tecrübesiz olduğunu, Sonny'nin daha düşünceli davranması gerektiğini düşünüyor. Sonra senin uyku ilacı alman herkesi çok sarstı. Hagen bir insanın canına kıymaya kalkışmasının baba gibi birine ne kadar inanılmaz geldiğini anlatmadı. Las Vegas'ta 18 ay geçirdikten sonra Lucy mutlu olduğunu hissetmenin verdiği şaşkınlık içindeydi. Bazı geceler şafak sökmeden önce uyandığında Sonny'yi hayal eder, kendi kendine okşayarak hayalini sürdürür, bu da onu uyuturdu. O zamandan beri hiçbir erkekle yatmamıştı, oysa Las Vegas'taki hayat hoşuna gidiyordu. Otelin havuzlarında yüzüyor, Mead Gölü'nde yelken kullanıyor, izinli günlerinde çölde arabayla geziyordu. Bir parça zayıfladı, bu da onu daha çekici kıldı. Hala etine dolgun, ihtiraslı bir görünüşü vardı. Ama şimdi İtalyan kadınlarından çok Amerikan kadınlarına benziyordu. Otelin müşteriyle ilişkiler bölümünde danışman olarak çalışıyordu. Freddy ile hiçbir alışverişi yoktu ama genç adam onu ne zaman görse gelir, dostça konuşurlardı. Freddy'deki değişiklik Lucy'yi şaşırtıyordu. Kadınlara düşkün bir erkek olmuştu. Çok şık giyiniyordu. Sanki bu tür bir oteli yönetmek için yaratılmış gibiydi. Kumarhanenin değil, otel ve lokanta bölümünün işlerine de o bakıyordu. Bu kumarhane sahiplerinin pek yapmadıkları bir işti. Nevada'nın uzun ve çok sıcak yazından daha hareketli bir iş hayatı ya da cinsel hayat sürdürmekten olacak Freddy de bir aydı zayıflamış, incelmişti. Hollywood terzileri de onu son derece zarif bir erkek yapıp çıkmışlardı. Las Vegas'a yerleştikten 6 ay sonra Hagen Lucy'yi görmeye geldi. Lucy'ye her ay maaşına ek olarak $600'lık bir çek geliyordu. Hagen bu $600'ın bir yerden sağlandığının gösterilmesi gerektiğini söyledi. Bu işi halledebilmek için de Lucy'ye umumi vekaletname imzalattı. Ayrıca görünüşü kurtarmak için Lucy'nin çalıştığı otelin %5'ine sahip gösterildiğini anlattı. Nevada yasalarının gerektirdiği bütün kanuni işlemlerin yerine getirilmesi gerekiyordu. Bunları yapacaktı Hagen. Lucy için en küçük bir pürüz kalmayacaktı. Yine de Lucy, Tom Hagen'ın izni olmadan bu durumu kimseyle tartışıp konuşmayacaktı. Kanun karşısında her yönden korunacaktı. Her ay parasını alacaktı. Sorumlu makamlar, kanun uygulayıcıları ona herhangi bir soru sorduklarında Lucy onlara avukatıyla görüşmelerini söyleyecek, Lucy'yi kimse de rahatsız etmeyecekti. Lucy her şeyi kabul etti. Ortada neler döndüğünü farkındaydı ama kendisinden yararlanmalarına bir itirazı yoktu. Mantıklı bir yoldu bu. Yine de Hagen otel içinde gözünü açmasını, Freddy'yi otelin sahibi olan ve en büyük paya sahip olduğu için oteli yöneten Freddy'nin patronunu göz hapsinde tutmasını isteyince Lucy, "Ne Tom?" dedi. "Freddy'yi gözetlememi mi istiyorsun?" Hagen gülümsedi. Babası Freddy için kaygılanıyor. Moe Green'le pek sıkı fıkı, herif de tehlikeli biri. Başının derde girmemesi için dikkatli olmamız gerek. Tabii Don Corleone'nin Las Vegas çölündeki bu otelin inşasını yalnız büyük oğluna sığınacak bir yer sağlamak için değil, aynı zamanda daha büyük işlere bir hazırlık olsun diye desteklediğinden söz etmedi. Bu konuşmadan kısa bir süre sonra Dr. Jill Segal otel doktoru olarak çalışmaya geldi. İnce yapılı, çok yakışıklı ve sevimliydi. Hiç olmasa Lucy'nin gözünde doktor olamayacak kadar gençti. Bileğinin hemen üstünde bir şiş belirdiğinde Dr. Jill Segal'la tanıştı. Birkaç gün şişliğin ne olduğunu merak edip kaygılandıktan sonra doktorun oteldeki muayenehanesine gitti. Otelde çalışan artist kızlardan ikisi bekleme odasındaydılar. Havadan sudan konuşuyorlardı. Sarışın, şeftali yanaklı Lucy'nin imrendiği sarışınlardandı ikisi de. Kızlardan birinin "Yine gebe kaldıysan bu işi bırakırım" dediğini duyana kadar melekler gibi geldi ikisi de Lucy'ye. O sırada Dr. Segal göründü. Kızlardan birini içeri aldı. Üzerinde beyaz pantolonla yakası açık bir gömlek vardı. Kalın çerçeveli gözlükleri ve kibar havasına rağmen yine de insana bakımsız geliyordu. Lucy de eski kafalı insanlar gibi doktorlukla bakımsızlığın bir arada yürüyeceğine inananlardan değildi. Lucy muayenehaneye girince bütün kuşkuları, güvensizliği sabun köpüğü gibi uçup gitti. Çünkü Dr. Segal'ın davranışlarında insanın içine güvenlik veren bir şey vardı. Lucy ile hemen hemen hiç konuşmadı ama kabalık da etmedi. Lucy elindeki şişin ne olduğunu sorunca sabırla uzun uzun şişin basit bir lif büyümesi olduğunu, zararlı yanının bulunmadığını ve merak etmemesi gerektiğini anlattı. Kalın bir tıp kitabını aldı. Kolunuzu uzatın dedi. Lucy kolunu uzattı. Doktor Jules Segel ona ilk kez gülümsedi. Ameliyat ücretinden vazgeçiyorum dedi. Şişin üzerine bu kitapla vuracağım. Kaybolacak. Belki daha sonra yine ortaya çıkar ama ameliyata kalkışırsam bir yığın paradan olursunuz. Üstelik bir sürede kolunuz sarılı gezersiniz. Bakıma ihtiyacınız olur falan filan. Tamam mı? Lucy ona gülümsedi. Anlayamadı bir nedenle. Doktora büyük güven duyuyordu. Tamam dedi. Segel kalın kitabı koluna indirince bir çığlık attı. Şişlik neredeyse kaybolmuştu. Çok canınızı yaktın mı? Hayır dedi Lucy. Genç doktorun fişini doldurmasını izledi. Hepsi bu kadar mı? Doktor Segel Lucy'ye hiç dikkat etmeden başını salladı. Lucy muayenehaneden çıktı. Bir hafta sonra Doktor Segel onu barda gördü. Gelip yanına oturdu. Kolunuz nasıl diye sordu. Lucy gülümsedi. İyi dedi. Garip yöntemleriniz var ama iyi. Doktor Jules Segel sırıttı. Bu konuda ne kadar değişik düşünceli ve etkili olduğumu bilemezsiniz. Zaten zengin olduğunuzdan haberim yoktu. Las Vegas'ın Sun gazetesi otelde hissesi olanların listesini yayınladı. Lucy Mancini'nin 10 hisselik koca bir payı olduğunu gördüm. Bilseydim kolunuzdaki şiş bana servet kazandırabilirdi. Birden Hagen'ın uyarılarını hatırlayan Lucy cevap vermedi. Segel yine gülümsedi. Kaygılanmayın dedi. Nedenini biliyorum bunun. Las Vegas'taki pek çok kişi gibi siz de paravansınız. Neyse bu akşam benimle eğlenmeye gelir misiniz? Yemek benden. Rulet oynamanız için birkaç fiş bile ısmarlarım. Lucy kararsızdı. Jules diretti sonunda. Gelmek isterim ama sizi hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorum dedi. Ben Las Vegas kızları gibi değilim. Gece de umduğunuz gibi sonuçlanmayacak. Jules neşeyle ben de bunun için sizi çağırdım ya dedi. Kendime bu gecelik dinlenme verdim. Sinemaya gittiler. Jules çıplak göğüslerin, kalçaların, tıbbi deyimlerini söyleyerek Lucy'yi eğlendirmeye çalıştı. Bunları alaycılığa yönelmeden iyi niyetle yapıyordu. Daha sonra rulet oynadılar. $100 yakın para kazandılar. Çıkıp mehtapla Boulder Barajı'na kadar gittiler. Jules genç kadını okşamaya kalktı ama birkaç öpücükten sonra Lucy direndi. Direnmesinde ciddi olduğunu anlayınca Jules vazgeçti. Yenilgiyi yine keyifle karşıladı Lucy. ''Daha önce söylemiştim'' dedi. ''Gece hiç de sandığınız gibi sona ermeyecek'' diye. Tanışmalarından sonra geçen aylar içinde yakın dost oldular. Sevişmedikleri için aralarında aşktan söz edilemezdi. Lucy buna izin vermiyordu. Jules'un direnişi karşısında şaşırdığını ama durumu birçok erkekler gibi kötü karşılamadığını, kırılmadığını gördü. Onun bu tutumu Lucy'nin güvenini daha da arttırdı. Doktor görünüşünün altında eğlenceden hoşlanan, pervasız bir kişiliğin olduğunu anlamıştı. Kaliforniya'daki amatör otomobil yarışlarına bir MG ile katılıyordu. İzne çıktığı zamanlar Meksika içlerine dalıyordu. Dönüşünde de oradakilerin yabancıları bir pabuç uğruna öldürmekten çekinmeyeceklerini, 1000 yıl önceki gibi ilkel bir hayat yaşadıklarını anlatıyordu. Büyük bir rastlantıyla Jules'un operatör olduğunu, bir zamanlar New York'un ünlü bir hastanesinde çalıştığını öğrendi. Bütün bunlar Jules'un otel doktorluğu yapmasını hayretle karşılamasına yol açtı. Nedenini sorunca Jules, ''Siz bana kendi sırrınızı anlatın, ben de kendiminkini söyleyeceğim.'' dedi. Lucy kıpkırmızı kesildi ve üstelemedi. Jules da üstünde durmadı. İlişkileri yine sıcak bir dostluk havasında sürüp gitti. Bu dostluk Lucy için sandığından çok daha önemliydi. Şimdi Jules'un başı kucağında havuzun kenarında otururken Lucy ona karşı birden büyük bir şefkat duyuyor. Jules'un başı kucağına ağır geliyor, canı acıyor. Parmakları farkında olmadan genç adamın ensesini okşamaktan büyük bir zevk duydu. Jules uyuyor gibi, hiçbir şeyin farkında değil sanki. Onu üstünde hissetmek bile Lucy'yi büyük ölçüde tahrik ediyor. Jules başını birden kucağından kaldırdı, ayağa kalktı. Lucy'nin elinden tutup onu çimenlerin üzerinden beton yola sürükledi. Özel dairesinin bulunduğu yazlık evlerden birine götürürken bile karşı koymadan uslu uslu gitti Lucy. İçeri girince Jules ona içki verdi, kendi de içti. Yakıcı güneşten ve bir anlık ihtiraslı düşten sonra içki genç kadının başını iyiden iyiye döndürdü. O zaman Jules genç kadını kollarına aldı. İki çıplak vücut birbirine yapıştı. Lucy olmaz diye mırıldanıyordu ama sesi hiç de inandırıcı değildi. Jules ona aldırış bile etmedi. İri göğüslerini okşamak, öpmek için süt yenini ustaca çekip çıkardı. Sonra da bikininin altını indirdi. Bunu yaparken genç kadının yuvarlak karnını, uyduklarının içini öpüyordu. Bir koluyla genç kadını göğsünde sıkarken diğer eliyle kendi mayosunu çıkardı, yatağa düşüp uzanıverdiler. Lucy, Jules'u içinde hissetti ve bu dokunuş genç kadını doruk noktasına ulaştırmaya yetti. Az sonra Jules'un hareketlerinden genç adamın şaşkınlığını anladı. Sonny'yi tanımazdan önceki gibi büyük bir utanç duydu. Oysa Jules vücudunu yatağın kenarına doğru çekiyor, bacaklarını kaldırıyordu. Lucy vücudunu ve bacaklarını istediği gibi kullanmasına izin verdi. Şimdi Jules tekrar seviyor, öpüyordu. Bu kez onu daha iyi hissetti. Genç adamın da bir şeyler hissettiğini, onun da doruğa yükseldiğini anlayınca mutluluk duydu. Jules yana kaydığında Lucy yatağın bir ucuna sığınıp ağlamaya başladı. Çok utanıyordu. Sonra Jules'un hafifçe güldüğünü işitince fena halde şaşırdı. ''Seni zavallı cahil İtalyan kızı, demek aylardır beni bu yüzden reddediyordun ha? Seni aptal seni.'' Genç adam seni aptal seni'yi öyle bir sevgiyle söylemişti ki Lucy ondan yana döndü. Jules genç kadının çıplak vücudunu kendine doğru çekti. ''Çok geri kafalısın'' dedi, ''çok cahilsin.'' Sesi çok tatlıydı. Bu yüzden Lucy artık utanç ve üzüntüden değil, sevgisinden ağlıyordu.
31. ayrımın sonu, sayfa 373.